Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 7. Ayrım. Kısım 2. Tony Buddenbrook yaz başında, belki Mayıs ya da Haziran'da büyük annesinin ve büyük babasının kaldıkları Hisar önündeki eve gitti. Hem de çok sevinerek. Orada kent dışında lüks döşenmiş villanın geniş geniş dairelerinde, hizmetçi odalarında, ağ hayvanları barınaklarında ve set set Trevi nehrine kadar inen oldukça büyük meyve, sebze ve çiçek bahçesinde tatil yapmanın keyfine doyum olmazdı. Kregerlerin gösterişli bir yaşamları vardı. Onların bu göz kamaştırıcı servetlerine karşın Buddenbrookların evi biraz daha sade ama yine de hatırı sayılır bir zenginliğe sahipti. Ama burası kendi evlerinden iki kat daha muhteşemdi ve genç Matmazel Buddenbrook bu evi çok seviyordu. Tony Buddenbrook için bu evde mutfak ya da temizlik işleri söz konusu değildi. Oysa Mengstrasse'deki evlerinde büyük babası ve annesi pek üstünde durmazlardı ama babası ve büyük annesi toz alması konusunda onu sık sık uyarırlar, çalışkan ve dindar kuzeni Tilda'yı örnek gösterirlerdi. Küçük bayan salıncaklı koltuğa kurulup da hizmetçi kıza ve uşağa emirler yağdırırken anne tarafından gelen feodal yapı kendisini hemen belli ediyordu. Bu iki hizmetçiden başka yaşlı Buddenbrooklara hizmet eden iki kız ve bir de arabacı vardı. Açık renkli kumaşla kaplı büyük yatak odasında sabahleyin uyanınca insanın ellerinin üstündeki atlas yorgana dokunması ne kadar da güzel bir duygu. Sabah kahvaltısını bahçenin açık cam kapısından içeriye giren serin havayı içine çekerek yapmak, kahve ya da çay yerine bir fincan sıcak çikolata içmek, evet her gün çikolata ile birlikte kocaman bir dilim doğum günü pastası yemek çok hoş. Ama Tony bu güzel kahvaltıyı pazar günleri dışında yalnız yapmak zorundaydı. Çünkü büyük annesi ve büyük babası o okula gittikten epeyce sonra iniyorlardı aşağıya. Tony pastasını yiyip sıcak çikolatasını içtikten sonra okul çantası sırtında terastan aşağıya iniyor ve o muhteşem ön bahçeden geçerek okulun yolunu tutuyordu. Küçük Tony Buddenbrook çok sevimli bir kızdı. Giderek koyulaşan sarışın ve lüle lüle saçları hasır şapkasının altından dışarıya taşıyordu. Biraz öne doğru çıkık üst dudağı, açık mavi gözlerinin pırıl pırıl parladığı taze yüzüne bir şuhluk ifadesi veriyordu ve bu durum onun çocuksu bedenine çok yakışıyordu. Kar beyazı çoraplar giydiği küçücük bacaklarını yumuşak yumuşak kendinden emin ve yaylandıra yaylandıra atıyordu. Konsul Buddenbrook'un küçük kızını bahçe kapısından çıkıp kestane bulvarında yürürken görenler onu hemen tanıyorlar ve selam veriyorlardı. Açık yeşil kurdeleli, kocaman bir hasır şapka giymiş bir satıcı kadın, sebze yüklü küçük arabasıyla yoldan geçerken ona dostça bakarak ''İyi sabahlar küçük hanımcığım'' diye seslenirken, diz altından bağladığı pantolonu, beyaz çorapları ve tokalı ayakkabılarıyla sırtında tahıl taşıyan iri yarı Matisen de onunla karşılaşınca hemen başındaki kaba saba silindir şapkayı çıkarıyor ve derin bir saygıyla selam veriyordu ona. Tony her sabah okula birlikte gittiği komşu kızı Julhen Hagenstrom'u biraz beklerdi. Julhen omuzları biraz kalkık, iri ve kara gözleri pırıl pırıl parlayan bir kızdı ve her tarafı asma yapraklarıyla sarılı komşu villada oturuyordu. Buranın yeni sakinlerinden sayılan babası Bay Hagenstrom, Frankfurtlu genç bir bayanla evlenmişti. O son derece gür ve siyah saçları olan ve kulaklarına şehrin en iri pırlanta küpelerini takmış Semlinger adında bir bayandı. Strunk ve Hagenstrom, ihracat firması ortaklarından biri olan Bay Hagenstrom, kentin sorunlarıyla ilgilenirken tüm çaba ve hırsını ortaya koyuyordu. Ancak Möllendorflar, Langhalslar ve Buddenbrooklar gibi katı gelenekçi aileler onun bu evliliğini biraz yadırgamışlardı. Komisyonlarda, iş toplantılarında, yönetim kurullarında ve benzeri yerlerde etkin çalışmalar yapmasına rağmen yine de pek sevilmiyordu. Şehrin eski ailelerine her fırsatta karşı çıkmaya, onların görüş ve düşüncelerini akıllıca çürütüp kendi düşüncesini kabul ettirmeye çalışarak kendisinin onlardan daha yetenekli ve vazgeçilmez biri olduğunu kanıtladığını sanıyordu ve bundan büyük keyif alıyordu. Konsul Buddenbrook onun hakkında şöyle diyordu. Henrik Hagenstrom'un sorun çıkarmakta üstüne yok. Özellikle bana karşı elinden geleni arkasına koymaz. Her fırsatta bana engel olmaya çalışır. Bugün Yoksullar Birliği Temsilciler Heyeti toplantısında olay çıkardı. Birkaç gün önce de maliyedeki toplantıda olay çıkarmıştı. Johann Buddenbrook o çirkin bir fesatçı diye ekledi. Bir başka gün baba ve oğul Buddenbrooklar çok üzgün ve kızgın oturmuşlardı sofraya. Ne mi olmuştu? Ah, hiçbir şey. Hollanda'ya göndermek istedikleri büyük bir parti çavdar işini ellerinden kaçırmışlardı. Strunk ve Hagenstrom firması onların bu işini göz göre göre ellerinden almıştı. Bu Heinrich Hagenstrom kurnaz bir tilki gerçekten. Bu tür konuşmaları sık sık dinlemiş olan Tony'nin okul arkadaşı Julian'a karşı iyi duygular beslemesi düşünülemezdi. Komşu oldukları için okula birlikte gidip geliyorlardı ama çoğu kez birbirlerini kızdırıyorlardı. Julian, benim babamın 1000 taleri var derken yalan söylediğini kendisi de çok iyi biliyordu. Ya senin babanın? Tony kıskançlıktan ve aşağılanmaktan dolayı susuyor, ona yanıt vermiyordu. Konuşma arasında çok sakin bir biçimde, az önce kahvaltıda içtiğim sıcak çikolata gerçekten çok nefisti dedi. Sabah kahvaltısında sen ne içiyorsun Julian? Bak az kalsın unutuyordum diye yanıt verdi Julian. Elmalarımdan bir tane vermemi ister misin? Ama hayır, vermeyeceğim sana. Bunu söylerken dudaklarını ısırdı ve ışıl ışıl bakan kara gözleri keyiften yaşardı. Bazı günler Julian'ın birkaç yaş daha büyük olan erkek kardeşi Herman da onlarla birlikte gidiyordu okula. Julian'ın Moritz adında ikinci bir erkek kardeşi daha vardı. Ama o hastalıklı bir çocuktu ve eğitimini evde alıyordu. Herman sarışın bir oğlandı. Ama burnu biraz basıktı ve üst dudağına yapışık gibi duruyordu. Sadece ağzıyla soluk alıp verdiğinden dudaklarını şapırdatır dururdu hep. Saçma dedi Herman. Benim babamın 1000 talerden çok daha fazla parası var. Fakat bu oğlan çocuğunun ilginç olan yanı ara öğün olarak okula ekmek değil tersine limonlu çörek getirmesiydi. İçinde kuş üzümü olan yumuşak ve yuvarlak bir sütlü çörek, bir çeşit sandviç. Herman bu sandviçin içini salam ve kaz göğsü etiyle doldururdu. Ve bunu böyle hazırlamaktan çok hoşlanırdı. Tony Budenbrock için bu sandviç yeni bir şeydi. İçi kaz göğsüyle doldurulmuş bu limonlu çörek çok lezzetli olmalıydı. Tony bir sabah Herman'ın yemek kabına bakıp içindekinden biraz tatmak istediğini söyleyince Herman şu yanıtı verdi. Hayır Tony, bu benim kendi payım, sana veremem. Ama yarın bir tane de senin için getireceğim. Karşılığında sen de bana bir şey verirsin. Ertesi sabah Tony kestane bulvarına çıktı ve 5 dakika kadar bekledi ama Julian gelmedi. 1 dakika daha bekledi ama Julian yerine Herman göründü. Yalnızdı. Kemerine taktığı kahvaltı kabını havada savuruyor ve hafifçe ağzını şapırdatıyordu. Bak, kaz göğsü etli limonlu çöreği getirdim işte. Hem de yağsız tarafından. Sırf et. Karşılığında sen ne vereceksin bana? Pekala, bir şilim vereyim dedi Tony. İkisi de caddenin ortasında duruyorlardı. Herman, bir şilin diye tekrarladıktan sonra yutkundu ve şöyle dedi. Hayır, ben daha başka bir şey istiyorum. Ne gibi bir şey diye sordu Tony. Bu nefis şeyi yiyebilmek için olası her şeyi vermeye hazırdı. Herman Hagenstrom bir öpücük diyerek her iki koluyla Tony'ye sarıldı ve elini yüzüne dokunduramadan bilinçsiz de öptü onu. Çünkü kız müthiş bir kıvraklıkla başını geriye atmıştı ve sol elinde tuttuğu okul çantasıyla onu göğsünden geriye iterken sağ eliyle de suratına var gücüyle 3 ya da 4 tokat patlattı. Herman geriye doğru sendeledi ama tam o sırada kız kardeşi Julian bir ağacın arkasından kara bir şeytan gibi çıkıverdi ve öfkeyle ve çığlık atarak Tony'nin üstüne atıldı. Başından şapkasını çekip aldı ve yanaklarını feci şekilde tırmaladı. Bu olaydan sonra aralarındaki arkadaşlık neredeyse bütünüyle sona erdi. Aslında Tony'nin genç Hagenstrom'a öpücük vermemesi utangaçlığından değildi. O oldukça cilveli bir yaratıktı, rahat ve neşeli davranışlarıyla ailesini, özellikle de Konsul Budenbrock'u sıkıntıya sokuyordu. Okulda öğretmenlerin anlattıklarını hemen kavrayıveren çok zeki biri olmasına rağmen davranışlarıyla hiç de iyi bir öğrenci değildi. Hatta bir gün Agathe Vermehren adındaki okul müdiresi Mengstrasse'deki evlerine gelmiş ve utana utana ve çok kibar bir biçimde konsülden küçük kızlarını uyarmasını rica etmişti. Çünkü Tony bütün iyi niyetli uyarılara karşın sokak ortasında ve herkesin gözü önünde türlü türlü densizlikler yapıyor, kendisine yakışmayan davranışlarda bulunuyordu. Tony'nin kentte dolaşırken karşılaştığı herkesi tanıması ve herkesle şakalaşıp sohbet etmesinde bir sakınca yoktu. Buna konsülün de diyecek bir şeyi olamazdı. Çünkü kızının bu davranışlarında insanları hor görme, bir kendini beğenmişlik yoktu. Tam tersine insanları sevme, onlarla iyi ilişkiler kurma isteği vardı. Erkek kardeşi Thomas'la birlikte Trevi Nehri boyunca yerlere yayılmış olan yulaf ve buğday yığınları arasındaki depolara tırmanıyorlar, zemin kattaki karanlık ve küçük yazıhanelerde oturan işçi ve sekreterlerle çana çalıyorlar, hatta dışarıda tahıl çuvallarının taşınmasına yardım ediyorlardı. Beyaz önlükleriyle ve leğenleriyle sokak sokak dolaşan kasapları bir bir tanıyordu. Ellerinde güğümleriyle köyden gelen sütçü kadınlarla selamlaşıyor ve zaman zaman onların arabalarına da biniyordu. Pazar yerindeki kemerlerin arasına yapılmış küçük tahta demirci kulübelerinde çalışan kır sakallı ustaları, balık, meyve ve sebze satan kadınları ve sokak kenarına oturmuş tütün çiğneyen hamalları da tanıyordu. Bütün bunlar güzel şeylerdi. Kime ne zararı vardı ki? Ama kaç yaşında olduğu belli olmayan ve sabahları hüzünlü bir gülümsemeyle o geniş caddede gezinen solgun yüzlü sakalsız bir adam vardı ki, duyduğu her ha ya da hey sesinden sonra hemen bacağı üstünde zıplamaya başlardı. Tony bu zavallı adamı görür görmez onu zıp zıp zıplatmaktan büyük keyif alırdı. Bir de iri kafalı ufak tefek bir kadın vardı. Tony'nin ona davranışı da hiç güzel değildi. Kadıncağız hava ne zaman biraz bozsa hemen o delik deşik olmuş kocaman şemsiyesini açmayı alışkanlık haline getirmişti. Tony bu kadıncağızın arkasından sürekli şemsiyelim adam ya da mantar kadın diye seslenerek onu üzerdi. Tony'nin kusurlu bir başka yanı da aynı kafada olan iki ya da üç arkadaşıyla birlikte Johannesstrasse'de daracık bir sokakta yapma bebek ticareti yapan tuhaf ve kırmızı gözlü ihtiyar lisenin evinin önüne gidip var gücüyle kapının zilini çalması ve yaşlı kadın dışarı çıkınca da yapay bir dostluk gösterisiyle acaba bay ve bayan Spicknaf burada mı oturuyorlar diye sorduktan sonra ciyak ciyak bağırarak kaçmasıydı. Tony Buddenbrook işte bütün bu densizlikleri yapıyordu. Görünüşe bakılırsa hem de büyük bir iç rahatlığıyla yapıyordu. Çünkü eziyet ettiği insanlardan birisi ona kızacak gibi olsa hemen bir adım geri çekilir, üst dudağı öne çıkık sevimli başını geriye atıyor ve yarı kızgın yarı alaycı bir ifadeyle bir pöh sesi çıkardıktan sonra hele bana bir şey yapmaya kalk, ben Konsul Buddenbrook'un kızıyım, eğer bilmiyorsan öğren der gibi bir tavır sergiliyordu. Şehirde küçük bir kraliçe gibi dolaşıyordu, canı istediği zaman gülümseyen ya da acımasızca davranan ve buna da hakkı olduğunu düşünen bir küçük kraliçe gibi. Kısım 3. Şair Jean-Jacques Hofseder'in Konsul Buddenbrook'un her iki oğlu için söyledikleri gerçekten de çok doğru çıkmıştı. Tüccar olmaya doğuştan yetenekli ve firmanın gelecekteki sahibi olan Thomas, akıllı, uyanık ve ağırbaşlı bir gençti. Gotik tarzı kubbeli okulun fen dersleri ağırlıklı bölümüne gidiyordu. En az kendisi kadar yetenekli olan ama işini onun kadar ciddiye almayan lise öğrencisi kardeşi Christian'ın öğretmenlerini, özellikle de müzik, resim ve bu tür sanatsal dersleri veren yetenekli öğretmen Bay Marcellus Tengel'i büyük bir başarıyla taklit etmesi onu çok eğlendiriyordu. Yeleğinin cebinden uçları iyice sivriltilmiş yarım düzine kadar kurşun kalem görünen Bay Stengel'in başında kiremit kırmızısı bir peruk ve sırtında da diz kapaklarının altına kadar inen uzun bir ceket vardı. Kolalı dik yakası ise neredeyse şakaklarına değiyordu. Bay Stengel, felsefi ayrımlar yapmayı seven oldukça esprili bir öğretmendi. Derste öğrencilere hep şöyle derdi. Evladım, şu iki noktayı düz bir çizgiyle birleştir. Sen ne yapıyorsun öyle? Şuraya bir çizgi çek. Çizgi sözcüğünü hep yanlış söylerdi. Ya da tembel bir öğrenciye, üçüncü sınıftasın, bu kafayla gidersen daha yıllarca okursun. Yıllarca demek istiyorum. Konuşurken üçüncü yıl ve yıl sözcüklerini yanlış söylüyordu. Bay Stengel'in severek verdiği ders müzikti. Derste öğrenciler tarlalardan ve ormanlardan neşeyle geçiyoruz diye hep bir ağızdan Yeşil Orman şarkısını söylerken son sözcüğün yankılanmasını sağlamak için bazı öğrencileri koridora çıkarttırıyordu. Ama bu işi yapmakla görevlendirdiği öğrenciler Christian Buddenbrook, kuzeni Jürgen Kröger ve arkadaşı banka müdürünün oğlu Andreas Giesecke düzgün bir yankı sağlama yerine kömür kutusunu merdivenden aşağı yuvarlamışlar ve bundan dolayı da öğleden sonra saat 4'te ceza olarak Bay Stengel'in evine gitmek zorunda kalmışlardı. Ama burada da keyiflerine diyecek yoktu. Bay Stengel bütün olanları unutmuştu ve hizmetçisinden öğrencileri Buddenbrook, Kroger ve Giesecke'ye birer fincan çay vermesini istedi. Ve daha sonra bu üç yaramazı serbest bıraktı. Eski bir manastır olan bu lisenin kubbeleri altında enfiye çeken yaşlı ve güler yüzlü bir müdürün yönetiminde ders veren bu çok değerli bilim adamları gerçekten de iyi yürekli ve kendi halinde insanlardı. Bilimin ve neşenin ayrılmazlığı konusunda hepsi aynı görüşü paylaşıyorlar ve görevlerini isteyerek ve keyifle yapmaya çalışıyorlardı. Orta sınıflarda Latince dersi veren bir rahip vardı. Adı Hirte'ydi ve eski bir vaizdi. Gözlerinin içi gülen ve favorilerinin rengi kiremit kırmızısı olan bu uzun boylu rahip, çoban anlamına gelen adının taşıdığı sıfatla örtüşüyor olmasından büyük mutluluk duyuyordu. Derslerinde çok dar görüşlü sözcüklerini sıkça kullanıyordu. Bunun bilinçli söylenmiş bir söz mü ya da bir şaka mı olduğu hiçbir zaman anlaşılamadı. Öğrencilerini şaşırtmak istediğinde dudaklarını sıkı sıkı ısırır ve daha sonra öyle bir ustalıkla bırakırdı ki açılan bir şampanya şişesinin çıkardığı patlama sesi gibi bir ses çıkarırdı ağzından. Sınıfta geniş adımlarla dolaşmayı ve öğrencilere hayal güçleri gelişsin diye tek tek ve inanılmaz bir canlılıkla gelecekte kendilerini neyin beklediğini anlatmayı çok seviyordu. Ama sonra da büyük bir ciddiyetle dersine başlar, öğrencilere cins isimlerle ilgili kurallar, o cins sözcüğünü hep yanlış söylüyordu. Ve her türlü cümle yapısı hakkında tüm becerisini ortaya koyarak dizeler halinde hazırladığı notları tekrarlatıyordu. Rahip Hirte bu dizeleri ritim ve kafiyeye uyarak büyük bir keyifle yazıyordu. Tom ve Christian'ın gençlik yılları ile ilgili anlatılacak önemli bir şey yok. O günlerde bu Dombrokların evi güneş ışığıyla pırıl pırıl parlıyordu. Bürolarda işler yolunda gidiyordu. Ne var ki arada bir küçük tatsızlıklar da olmuyor değildi. Örneğin şu talihsiz olay gibi. Glockengierstrasse'de terzilik yapan Stuh adında bir adam vardı. Karısı eski giysiler satın alıyordu ve bu yüzden varlıklı ailelerin evlerine rahatlıkla girip çıkıyordu. İri yarı göbeğinin üstünden şaşırtıcı bir biçimde pantolonuna kadar inen uzun bir yün gömlek vardı sırtında. Başstuh 70 mark karşılığında Konsul Budenbrock'un oğullarına iki elbise dikmişti. Ama çocukların arzusu üzerine 80 marklık hesap çıkarıp geri kalan 10 markı onlara vermeye razı olmuştu. Gerçi bu küçük bir ticari işti. Ancak temiz bir iş ilişkisi değildi ve hiç alışılmadık bir durumdu. Ama yaşanan talihsiz bir olay her şeyi ortaya çıkardı. Yün gömleğinin üstüne siyah bir ceket giymiş olan Başstuh, konsülün özel çalışma odasına girip olanları anlatmak zorunda kalınca, konsül Tom ve Christian'ı onun yanında sorguya çekip şiddetle azarladı. Konsülün koltuğunun yanında başını yana doğru çevirmiş, saygıyla duran Stuh, kulağa hoş gelen bir ses tonuyla bunun küçük bir sorun olduğunu, işlerin ters gittiğini, eğer 70 markını alabilirse çok mutlu olacağını söyledi. Konsül çocuklarının bu aptalca davranışına çok kızmıştı. Ama terzinin 70 markını ödedikten sonra ciddi ciddi düşündü ve çocukların cep harçlarını arttırmaya karar verdi. Çünkü bizi şeytana uydurma kutsal sözü geldi aklına. Görüldüğü kadarıyla Thomas Budenbrock'a kardeşinden daha çok umut bağlanıyordu. Thomas ne istediğini bilen, davranışları ölçülü sakin bir çocuktu. Buna karşın Christian biraz şımarıktı ve davranışlarıyla hiç güven vermiyordu. Bir taraftan tuhaf tuhaf komiklikler yapıyor, diğer taraftan da bütün aileyi dehşete düşüren davranışlarda bulunuyordu. Bir gün aile üyeleri masanın etrafında oturmuşlar, yemeğin üstüne meyve yiyorlardı ve bu arada da tatlı tatlı sohbet ediyorlardı. Christian ısırdığı bir şeftaliyi birdenbire tabağın üzerine bıraktı. Yüzü sapsarı olmuştu. Kocaman burnunun üstündeki yuvarlak ve çukur gözleri fal taşı gibi açılmıştı. "Bundan sonra asla şeftali yemeyeceğim," dedi. "Neden yemeyeceksin Christian? Neler saçmalıyorsun sen? Neyin var?" "Bir düşünün, bu kocaman çekirdeği yanlışlıkla yutsaydım, boğazımda takılıp kalsaydı, hava alamayıp boğulacak gibi yerimden fırlasaydım ve sizler de dehşet içinde kalıp aynı şekilde ayağa kalksaydınız." Bunları söylerken büyük bir dehşete kapıldı ve derin bir ah çektikten sonra koltuğundan kalktı ve uzaklaşmak istiyormuş gibi yana doğru döndü. Bayan Konsul Budenbrock ve Matmazel Jungmann gerçekten de hemen ayağa fırladılar. "Aman tanrım, Christian sen neler söylüyorsun böyle? Şeftalinin çekirdeğini yutmadın değil mi? Çünkü çekirdeği gerçekten yutmuş gibi bir hali vardı." "Hayır, hayır," dedi Christian ve yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. "Ama ya yutmuş olsaydım?" Korkudan aynı şekilde sararmış olan Konsul Budenbrock, Christian'ı azarladı. Büyük baba da çok öfkelendi. Kollarını masaya dayayarak bir daha böyle aptalca şakalar duymak istemediğini söyledi. Ama Christian uzunca bir süre gerçekten de şeftali yemedi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 64, devamı 8. ayrımda.